Ayrım 6.
Türkler kadar dünya tarih ve uygarlığına katkı koyan, ancak bu katkıyı sahiplenemeyen, eserleri başkalarınca yağmalanan, uygarlık tarihinden silinmek istenen bir başka millet herhalde yoktur. Batı'nın bilimi öğrendiği 9. 13. yüzyıl Doğu aydınlanması, hem Batılılar hem de Araplar için yalnızca Araplara ve İranlılara ait bir eylemdir. Türklere bu uygarlık içinde yer verilmez. Arapça ya da Farsça yazan tüm Türk bilim adamları Arap ya da İranlıdır. Türklerin kurup geliştirdiği ve yaşadığı kentler, bu kentlerde yaratılan değerler, Arap uygarlığının getirdiği yeniliklerdir. Arap milliyetçiliği, tek eline almak istediği İslamiyet'i örtü olarak kullanıp, Türkler başta olmak üzere diğer milliyetleri ve onların yarattığı tarihsel değerleri sahiplenir. Oysa artık açıkça ortaya çıkmıştır ki, Türk uygarlığı yalnızca Doğu aydınlanması içinde değil, dünya uygarlık tarihi içinde, üstelik yazılı tarihin ilk dönemlerinden beri etkili bir yere sahiptir. Jean-Paul Roux, Türk kültürüne yapılan haksızlığı ve eserlerinin çalınması konusunda şunları söylüyor. Büyük babalarımızın bu toprakları, Orta Asya yazarın notu, barbar topraklar olarak değerlendirdiğini düşününce tüm bu gerçekler karşısında şaşkınlıktan dona kalmamız gerekiyor. Bugün, İslam kültürünün doğuşunda Orta Asya'ya hak ettiği değer hala verilemiyorsa bunun nedeni, o dönemde yazarın notu, İslam'ın kültürel başkenti Bağdat'ın Orta Asya'nın en iyi çocuklarını kendine çekmesi, bir biçimde çalması ve onların kazandıkları başarıları sahiplenmesidir. Orta Asya, Jean-Paul Roux, Kabalcı Yayınları 2001, sayfa 277. Dünyanın birçok yerine yayılmış olan Türk mimarlık yapıtları, malzeme ve işçilik bakımından yörenin koşullarından kaynaklanan kimi farklılıklar gösterse de, mekan kullanma, mimari biçim, güzel duyu, estetik, ölçülerdeki denge ve insana yakınlık bakımından yüksek niteliğini ve özgünlüğünü her zaman korumuştur. Binlerce yıllık yapı geleneğinin birikimlerine dayanan ve sürekli gelişerek Anadolu'da en ileri ürünlerini veren Türk mimarlığı, Orta Asya'dan Osmanlı İmparatorluğu'na uzanan bir bütünlük ve sürekliliğe sahiptir. Yapıtlardaki olgunluk, incelik ve hayranlık verici dengeye, emeğe ve eğitime dayanan bu uzun süreç içinde ulaşılmıştır. Kuşaktan kuşağa geçen ustalıklar, geliştirilen yapım teknikleri ve kazanılan güzel duyu anlayışıyla Türk mimarlığı sağlam bir tarihsel mirasa ve yayıldığı geniş coğrafyada yerel uygarlıklardan yararlanma yeteneğine dayanır. Kimliğini korumayı ve yerel değerleri bir üst niteliğe ulaştırarak içinde eritmeyi başarmıştır. Sonsuz bir tarih ve neredeyse sınırsız bir kültürel zenginlik ortamında olgunlaşan Türk mimarisi, içine kapanmayıp dünyaya açılan ve gittiği her yeri etkileyen bir üstünlükle 17. yüzyıla dek kendini sürekli yeniledi ve geliştirdi. Antik mezarlar, kurgan, taş yazıtlar kitabe ve yetik kentlerle başlayan Sinan'la doruk noktasına ulaşan Türk mimarlığı, yeni kent kurma başta olmak üzere hemen her yapı türünde özgün ürünler vermiştir. Ancak dinsel yapılar, türbeler, saraylar, köşkler, kültürel merkezler, külliye, kaleler ve surlar, kapalı çarşılar, hanlar, kervansaraylar türlerinin en yetkin örneklerini Türk mimarisinde bulmuştur. Orta Asyalı mimarlar, iyi yetişmiş ustaları ve çağının en ileri malzeme türleriyle bu alanlardaki yapıtlarını Çin'den Suriye'ye, Hindistan'dan Anadolu'ya dek yaydılar, kusursuz yapıtlar ürettiler. Övgüye değer Orta Asya yapıtları içinde Harizm bölgesinde bulunan Hive kentindeki Hive Camisi özel öneme sahiptir. Bu camide çatı kemersiz olarak doğrudan sütunlar üzerinde yükselir. Kemersiz çatı, kolon birleşiminin benzeri İran'da bina içlerindeki salon örtülerinde görülmüştü. Ancak bu biçim Arap mimarisinde hiç görülmemişti. Bu nedenle özgündü. Kimi Arap kaynaklarının bu biçimin var olduğunu ileri sürdüğü Küfe Camisi hem bulunamamış hem de daha sonra bir başka örneği yapılmamıştır. Ancak Hive Camisi'nin gelişkin örnekleri 12. yüzyılda Anadolu Selçuklu topraklarında yeniden doğmuştur. Ankara Arslanhane Camisi, Beyşehir Camisi bu biçimlerdeki camilerdir. Açıktır ki Türk mimar ve ustaları batıya geçerken bu mimariyi Orta Asya'dan almışlar ve Anadolu'ya taşımışlardı. AGE sayfa 286. Hindistan'ın Agra kentinde Türk-Hint İmparatoru Şah Cihan'ın karısı için yaptırdığı Şah Cihan Türbesi, Tac Mahal, çağını aşan görkemli bir yapıttır. Yapımına 1632'de başlanan yapının planları değişik yörelerden getirilen Türk mimarlar tarafından çizilmiş ve Orta Asyalı ustalar, duvarcılar, kakmacılar, gümüş ve sedef işleyicileri, mermerciler, taş ustaları, hattatlar tarafından 22 yılda bitirilmiştir. Ana yapı 305 x 580 metre ölçülerinde, çevresi kırmızı kum taşından yüksek bir duvarla çevrili, dikdörtgen bir avlu içinde yer alıyor, köşelerinde sekizgen planlı kuleler bulunuyordu. Avlunun güney ucunda yine kum taşından yapılmış anıtsal bir giriş yapısı, bunun iki yanında da hizmet binaları yer alıyordu. Avlu merkezinde havuz, dört ana yöne uzanan birer kanalla büyütülmüştü. Tac Mahal avlunun güney ucunda 7 metre yüksekliğinde bir terasın üzerine yapılan, köşeleri pahlı, köşe sivriliği giderilmiş ve kare beyaz mermerden yapılmış büyük bir yapıdır. Dört cephenin her birinde yüksekliği 33 metreyi bulan basık sivri kemerli birer taç kapı vardır. Türbenin dört köşesindeki birer küçük kubbe 75 metre yüksekliğindeki görkemli soğan kubbeyi çevreler. Terasın dört köşesinde şerefeleri tepesinde olan ve üzerleri küçük bir kubbecikle örtülü birer minare yer alır. Orta mekan adı verilen ve Ercüment, Banu ve Şah Cihan'ın mezarlarının bulunduğu yerde 2 metre yüksekliğinde mermer bir koruyucu set vardır. Burada duvarlar, mermer kaplamalar ve sandukalar, oymalarla yarı değerli taşlarla yapılmış kakmalarla çok ince ve zengin bir biçimde bezenmiştir. Ana Britannica, Ana Yayıncılık AŞ, 29. cilt, sayfa 147. Tac Mahal, Türk mimarlığının yarattığı benzeri olmayan yapıtlardan biridir. Türkmenistan'ın Baktra kentindeki 9. yüzyıla ait Baktra Camisi, aynı Hive Camisi gibi ilk kez Orta Asya'da ortaya çıkan mimari biçem usullerden birinin en eski örneğidir. Bu özgün biçem daha sonra Anadolu'da da görülecektir. O nedenle önemlidir. Kare bir plan üzerinde oturtulan cami, kubbelerle örtülü, eşit büyüklükte 9 kareden oluşan bir alanda yapılmıştır. Her bölüm 4 kemer ayağıyla sınırlandırılmıştır. Bu ayaklar üzerine oturan kemerler 4 yöne uzanır ve yapı içinde önemli alanlara, yani kıblenin ve mihrap oyuğunun bulunduğu arka duvara yönelmez. Daha önce hiçbir yerde görülmeyen bu plana yalnızca Anadolu'da rastlanır. Bursa'daki Ulu Camii 1399 ve Edirne'deki Eski Camii 1403 bu biçemin örnekleridir. Jean-Paul Roux, Baktra Camisi'nin taşıdığı önem konusunda şunları söylemektedir. Muhteşem güzellikteki kabartmalar, Samerra, İran güneyinde bir kent, yazarın notu, tarzındadır. Burada yine karşımıza Samerra sanatının kökeninin neresi olduğu sorusu çıkıyor. Eskiden bu sanatın en parlak dönemini yaşadığı Mezopotamya'da doğduğu kabul edilmişti. Bugün bu sanatın Baktra'da şekillendiği ve Taşra'nın, Orta Asya yazarın notu, alışılmış olanın aksine başkenti, Bağdat yazarın notu, etkilediği söylenebilir. Orta Asya, Jean-Paul Roux, Kabalcı Yayınları 2001, sayfa 286. Orta Asya Türk mimarlığı yeni biçim ve anlamlar kazandırılarak Selçuklular ve Anadolu beylikleri aracılığıyla Osmanlılara aktarılmıştır. Tasarım düzeyi ve işlev fonksiyonu sürekli gelişip yenilenen yapılar 500 yıllık bu süreç sonunda Osmanlılar döneminde özellikle 15. ve 16. yüzyılda doruk noktasına ulaştı. Yapım teknikleri ve malzeme çeşitliliği açısından benzersiz yapıtlar üretildi. Taş, alçı, çini, maden, ahşap gibi malzemelerin yapılarında dengeli ve yararlı kullanımı, hiçbir aşırılığa kaçmayan, sadeliğe dayanan ve duygu güzelliğiyle bütünleşen bir ustalıkla gerçekleştirildi. Selçuklular, Karahanlı ve Gazneli mimarlığının geleneklerini alıp geliştirdiler ve bu geleneği Osmanlılara aktardılar. İsfahan Mescid-i Cuma'sı başta olmak üzere birçok büyük ve önemli cami yaptılar. Cami yapılarına verilen önem, din duygusuna gösterilen saygının bir ifadesi olarak iyi düşünülmüş, teknik düzeyi yüksek, işlevsel ve inceliği olan yapılardı. Camiler gerektiği kadar yapılıyor ve yapımına çok özen gösteriliyordu. Hiçbir hükümdar salt gösteriş için gerekli olmayan bir yere cami yapmıyordu. Büyük camilere gereksinim duyulmayan Suriye ve Kuzey Irak gibi bölgelerde eski camiler ustalıkla onarılıyor ve küçük camilerle yetiniliyordu. Eğitim ve ticarete önem verdikleri için bu alanlardaki yapılara da özen gösteriyorlar. Medreseler, külliyeler, çarşılar ve Selçukluların adeta simgesi haline gelen görkemli kervansaraylar yapıyorlardı. Gaznelilerden sonra ünlü Selçuklu veziri Nizamül Mülk'ün kurup geliştirdiği ve eğitimle ilgili ilk devlet kurumları olan medreseler, kuruluş amaçları ve kurumsal işlevleri kadar mimari biçemleri bakımından da önemlidirler. Eğitim alanında geliştirdikleri yenilikler gibi mimarlık olarak da kendilerinden sonrasını etkileyen özgürlüklere sahiptirler. Selçuklu medreselerinde üç yanı kapalı mekanlar, açık yanlarıyla iç avluya bakan bir plana, eyvan, dayanıyor ve bu plan aynı yapı içinde dört kez yenileniyordu. Dörtlü eyvan. Selçukluların 11. yüzyılda geliştirdikleri ve 12. yüzyılda Irak ve Suriye'ye yaydıkları bu gösterişsiz ama işlevsel biçim, en belirgin örnekleriyle önce Anadolu'da daha sonra Kuzey Afrika'da ortaya çıktı. Ana Britannica Ana Yayıncılık Arşivi 22. cilt sayfa 187. Anadolu medreseleri 4 eyvanlı sisteme bağlı kalmakla birlikte yerel malzeme ve yapı geleneklerinin eklenmesiyle Anadolu'ya özgü incelikleri olan yapılar ortaya çıkmıştır. Ana yapıdan ileriye ve yukarıya taşan bir niş halinde düzenlenen, çevresi çok zengin taş oyma ve kabartma işçiliğiyle bezenmiş taç kapı, Anadolu medreselerinin en dikkat çekici öğesidir. Erzurum ve Sivas çifte minareli medreselerde taş kapının üzerinde bir çift minare vardır. Çifte minareli medreseler bir başka örneği olmayan özgün yapıtlardır. Selçukluların yine Karahanlılar ve Gaznelilerden alarak içeriğini olduğu kadar mimarisini de geliştirerek Osmanlılara aktardığı kervansaraylar Türklere özgü bir başka yapı türüdür. Ana ticaret yolları üzerindeki bu yapılar yerel malzeme ve işçiliklerle zenginleştirilerek işlevine uygun düşen yüksek bir niteliğe ulaştırılmıştır. Açık ve kapalı avlular ya da her iki biçimi de içine alan ve tek bir yapı kitlesinden oluşan kervansaraylar dıştan kale gibi anıtsal görünümleri, İçten işlevsel mekan düzenlemeleriyle benzersiz yapılardır. Özenli bir işçilikle görkemli bir inceliğe ulaştırılan taç kapılar başlı başına birer sanatsal anıt gibidir. Büyük Selçukluların Orta Asya'nın batısı ve Kuzey İran'da yaptıkları Şirvan Kervansarayı, Ribat-ı Anuşirvan, Zafarani Kervansarayı, Ribat-ı Zafarani ve Kutsal Kervansaray, Ribat-ı Şerif, Anadolu Selçuklularına ait Karatay Kervansarayı, Kayseri, Alara Kervansarayı, Alanya, Mama Hatun Kervansarayı, Erzincan, Sultan Kervansarayı, Kayseri dönemin örnekleri olarak sayılabilir. Osmanlı dönemi mimarlığı başlı başına incelenmesi gereken geniş kapsamlı bir konudur. Selçuklu'dan alınan miras, imparatorluğun yükselme, gerileme ve çöküş dönemlerine uygun düşen bir çizgi izleyerek 20. yüzyıla dek gelmiştir. 16. ve bir ölçüde 17. yüzyıl Osmanlı mimarlığının en olgun ürünlerinin verildiği soy yapıt, klasik dönemidir. Bu döneme değin, sadeliği ve işlevselliği öne çıkan ama görüntüyü göz ardı etmeyen yapılar görülür. 17. yüzyıldan sonra, başta barok olmak üzere Avrupa biçemlerinin üslup etkisi altına girildi. 19. yüzyılda Müslüman olmayan Osmanlı ve Avrupalı mimarların elinde değişik biçemlerin gelişigüzel birleştirildiği eklektik bir niteliğe büründü. Özgün Osmanlı mimarlığı ekonomik çöküşle birlikte tümüyle ortadan kalktı. Çevre uyumu, mekansal planlama, sadelik, işlevsellik ve yapı ustalığı olarak benzersiz yapıtlar üretilen Osmanlı mimarlığında öne çıkan bazı yapılar şunlardır. İznik Özbek Camisi 1334, Bilecik Orhan Gazi Camisi 1387, Bursa Emir Hanı 1360, İznik Süleyman Paşa Medresesi 14. yüzyıl, Amasya Beyazıt II Külliyesi 1486, Bursa Ulu Camisi 1400, Edirne Üç Şerefeli Camii 1447, İstanbul Fatih Külliyesi 1470, Bursa Yeşil Külliyesi 1424, İstanbul Kapalı Çarşı 1461, İstanbul Çinili Köşk 1473, Uzun Köprü II. Murat Köprüsü 1444, Çanakkale, Kale-i Sultaniye ve Kilit Bahir Kalesi 15. yüzyıl, Topkapı Sarayı 1468, Bursa Fidan Hanı 1471, İstanbul Rumeli Hisarı 1452, Yedikule Hisarı 15. yüzyıl, Edirne Selimiye Camisi 1575, İstanbul Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi 1572, İstanbul Süleymaniye Külliyesi 1567, İstanbul Mağlova Kemeri 1564, Çekmece Köprüsü, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi, Köprülü Mehmet Paşa Külliyesi 1661, Bosna Hersek Mostar Köprüsü 1567 ve Dirina Köprüsü 16. yüzyıl, Eğri Kemer Sultanahmet Camisi 1617. AGE 24. cilt sayfa 326. Osmanlı mimarlığının doruk noktası Kanuni dönemi ve bu dönemde gerçekleştirilen yapıtlardır. Mimarlığın altın çağı olarak adlandırılan Tarihte Türklük, Profesör Laszlo Rassonyi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1988, sayfa 207-208. Bu dönemde yetişen Mimar Sinan, 300'ü aşan yapıtıyla evrenselliğe ulaşan bir mimarlık dehasıdır. Mimarlığın her alanında sıra dışı bir yetkinliğe ulaşmıştır. Ancak kubbe yapımı ve etkili iç mekan yaratmanın erişilmez ustasıdır. Camiler, mescitler, kervansaraylar, köprüler, medreseler yaptırmıştır. Bunlar içinde 71 metre yüksekliğindeki kubbesiyle Süleymaniye Camisi ile Edirne'deki Selimiye Camisi muhteşem eserlerdir. Tarihçi G. Gurlit, Mimar Sinan ve yapıtları için şunları söyleyecektir. Sinan'ın eserlerinin tümünde ve her yerde Türk ruhu kendini gösterir. O her alanda örnek olan mükemmel yapıtlar yaratmıştır. Bunlarda Bizans, İran ya da Arap taklidi aramak sonu olmayan boş çabalardır. Hepsi tümüyle Türk eserleridir. Doğu'nun bu Michelangelo'su 90 yaşına dek yaşadı. Uzun ömrünün 75 yılı boyunca Bosna'dan Mekke'ye kadar her yerde eser bıraktı ve öğrenciler yetiştirdi. Onun öğrencileri arasında Hindistan'daki Delhi, Agra ve Lahor'daki anıt eserleri yapan mimarlar da vardır. AGE sayfa 205. Türk mimarlığı doruğa 16. yüzyılda ulaştı, ancak tarihin her döneminde dünya mimarlığını zenginleştiren yüksek nitelikli yapıtlar üretti. Mimarlık tarihinin Batı için en kısır dönemlerinden biri olan 2. bin yılın ilk yarısında yaratılan eserler ekonomik varsılığı olduğu kadar ve elbette ondan daha çok geçmişten gelen gelişkin bir kültüre dayanıyordu. Özgündü ancak evrensel bir değere sahipti. Tarihçi J. Strygowski o dönem Türk mimarlığı için şunları söyleyecektir. Öncelikle şu gerçeği anımsatmamız yerinde olacaktır. Eski bir Hristiyan anıtı olan Ayasofya'nın iç hacim mucizesini daha sonra onu yapan yazarın notu, Bizanslılar değil, yaptıkları camilerle yazarın notu, Türkler yaşattı. Ve olağanüstü bir yetenekle geliştirdiler. Ayrıca Selçuklular dış etkinin yarattığı görkem bakımından öyle anıtlar yaptılar ki bunları aşmak hemen hemen olanaksızdır. Türk soyundan Tulinilerin Kahire'de 9. yüzyılda bıraktığı yapıtlar, Firavunlardan günümüze dek Nil Vadisi'nde yapılanlar içinde en çok dikkate değer olanlardır. Altay-ı İran, Unde Völvan van der Derung, J. Strygowski, A.K. Profesör Laszlo Rassonyi, Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1988, sayfa 207-208. Heykel, resim, seramik. Türklerin İslamiyet'i kabul edene dek resim ve heykelle uğraştığı, ancak İslam'ın kabul edilmesiyle birlikte canlı tasvirinden vazgeçtikleri, bu nedenle tümüyle soyut sanata yöneldikleri konusunda yaygın bir kanı vardır. Resim ve heykel sanatının inançsal dışlanmışlık nedeniyle diğer sanatlar kadar gelişemediği bir gerçektir. Ancak Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra da resim ve heykelle uğraştıkları da bir başka gerçektir. Gazneli heykelleri ve Leşkeri Bazar adı verilen Gazneli saraylarındaki resimler, Kafkasya, Kubaça ve Anadolu Selçuklu heykelleri bu uğraşı gösteren örneklerdir. Orta Asya, Jean-Paul Rock, Skabalcı Yayınları 2001, sayfa 290. Mağara resimleri ve taş kabartmalarla başlayan canlı tasviri, Türklerin binlerce yıldır yaptıkları bir eylemdi ve bu eylemi Müslüman olduktan sonra da sürdürmüşlerdir. Gazze'de yapılan çok sayıdaki mezar taşı kabartmalarında askerler, av sahneleri, dans eden insanlar, vahşi hayvanlar, filler ve canavar görünüşlü yaratıklar canlandırılmıştır. Leşkeri Bazar saraylarının görkemli salonlarında yalancı mermerle kaplanmış çok sayıda kabartma heykel vardır. Batılı tarihçiler bu heykellerde Gazneli Mahmud'un Hindistan'a yaptığı seferler nedeniyle Hint ya da egemenliği altına aldığı İran etkisi aramışlardır. Ancak bunlar tümüyle özgün yapıtlardır ve Türklerin sahip olduğu Orta Asya resim geleneğinin uzantısından başka bir şey değildir. Bu resimler Orta Asya ve Anadolu Selçuklu seramiklerinde görülen resimlerin ortak özelliklerini bünyesinde topluyor ve başka hiçbir yerde görülmüyordu. Hint ve İran resmi Orta Asya'nın Müslüman Türk sanatçıları üzerinde değil, Türk sanatçılar bunlar üzerinde etkili olmuştur. AGE sayfa 291. 15. yüzyıl Orta Asya resim sanatının benzersiz örnekleri canlı renklerle boyanan resimler ve resimleştirilen el yazmalarıyla günümüze dek gelmiştir. El yazmaları türünün en ileri örnekleridir. İlhanlıların ünlü sanat okullarından gelen Herat okulu çok değişik kaynaklara dayanarak kendini sürekli yenilemiş, tekniğini ve duygu inceliğini sürekli geliştirerek olağanüstü bir renk zenginliğine ulaşmıştır. Minyatür sanatının eşsiz örnekleri önceleri ünü tüm Asya'ya yayılan Herat'taki Şahruh Akademisi'nde üretiliyordu. Daha sonra Ulu Bey'in Semerkant'ta yaptırdığı sanat akademisi bu sanatı devam ettirdi. AGE sayfa 365. İslam dünyasının en büyük ressamı olan Kemalettin Behzad'ın 1455-1536 ortaya çıkışıyla İslam resim sanatının en ileri ve zengin dönemi, belki de tek dönemi 15. yüzyılda Herat'ta yaşandı. Gıyasettin'in Humay ve Humayyanu'nun Çin'de bir bahçede karşılaşması adlı ünlü tablosu bugün Paris Güzel Sanatlar Müzesi'nde bulunmaktadır.